Merhaba herkese. Serbest Kürsü Podcast kanalının Ekran Delisi Podcast ile beraberiz. Bugün yine gündemimizdeki olan dizi filmleri Yahya'la beraber konuşacağız. Hoş geldin Yahya.
Hoş bulduk.
Ne haber, nasılsın?
İyiyim ben. Benim girişleri böyle arka arkaya atabiliriz, biliyor musun? Her biri böyle bir enerjili bir... Bilerek de yapmıyorum ama öyle oluyor.
Aklıma Seinfeld'deki Kramer geldi. Onun girişleri var ya, Seinfeld'in evine böyle kapı girişleri. Onun gibi.
Seinfeld demişken aklıma şey geldi. Seinfeld bir tane dizi yapıyor Netflix'te. Getting Coffee with the Comedians. Abi onu izledim, çok kaliteli dizi ama Seinfeld gibi bir insan görmedim gerçekten. Ben onun komedisini çok fazla sevmiyorum çünkü her şeyi çok planlı, anlatabiliyor muyum? Komedisinde kaos çok az böyle. Adam her şeyi böyle ince ince dokunmuş böyle. O da çok güzel bir hareket, o da çok güzel bir sistem. Ama biraz kalitesini şey yapıyor böyle. Hani mesela mükemmel bir şaka yapmak istiyorsun, mükemmel bir şaka yapıyorsun, anladın mı? Ne üstü ne aşağısı. Mükemmel oluyor direkt böyle.
Bir de hani Seinfeld'in zaten ana teması hep şeydi. Onun stand-up şovlarındaki anlatım gücüyle de beraber.
Aynen.
Günlük hayatın detayları üzerinden böyle olayın şeye çok büyük bir girdapa sürüklenmesi. Aynen. Ya da böyle bir çığa dönüşmesi. Yani kar topu iken çığa dönüşmesi üzerinden bir absürtizm vardı aslında ama yani tam bu geçiş dönemi hani klasik taklitçi komedyenlerle beraber günümüz daha mizahının geçiş ara formu olduğu için Seinfeld o konuda çok daha farklı bir nokta. Dediğin gibi belki de mükemmeliyetçi espriler de bunun kaynağı aslında.
Aynen yani. Aynen. Bir de ara form olduğu için bir ara belki birinci olmuştur. Adamda bir ego var. Adam yani insan olarak kendini çok iyi tanıyor. Her şeyi çok bildiğini düşünüyor ve ego manyağı yani böyle. Ve komedyen olmak, bence komedyen olmak, hani ben de biraz kendimi komedyen olarak düşünüyorum. Böyle hani öyle çok şey bir şey değil, anlatabiliyor muyum? Çağlar önce kral vardı, komedyeni vardı, şakalaşıyorlardı. Bu o kadar şey değil yani öyle. Birazcık mizah yeteneğim varsa yapabileceğim bir şey. Adam sırf Amerika'da para üstüne para demiyorlar diye. Artık sinema, yapımcılık falan, yönetmenlik olduğu için kendini şey gibi görüyor böyle. Tanrı gibi görüyor. Bir tane bölümde senin bir tane şirketin vardı diyor yanlışlıkla bir tane şey. Oyuncu, işte komedyen. Böyle adam ne şirketi bilmiyorum, kendi şirketimin olduğunu bile diyor. Yani arkada öyle güçlü şeyler var ki. Adamlar böyle boş egolu da değiller aslında. Güçlüler yani.
Yani o Seinfeld o döneme büyük damgasını vurdu. Yani yepyeni bir soluk getirdi. Senelerce sürdü. Yani hani hem yapım ekibi, senaristler, yönetmen, Seinfeld ve Larry David zaten bunun esas kahramanları. Jason Alexander, George Costanza'yı oynayan Cosmo Kramer, Julian, neydi o? Julia Dreyfus. Onların hepsi böyle yedi ceddini zengin edecek parayı kazandılar zaten. Kesinlikle. Ünlü oldular. Ama sonraki süreçte de yani Seinfeld'de oynadım. Daha ne var? Ötesi olabilir mi? Yani kesinlikle. Son nokta yani.
Kaliteli oynayış. Ya ben şeyi seviyorum. Julia Louis-Dreyfus'u gerçekten seviyorum.
O Veep'te de oynuyordu.
Aynen evet. Bak. Aynı noktadayız kardeşim. Veep'te de oynuyor. Veep çok başarılı bir eser. Ya bu kadının da şey havası var ya böyle. Yani hem seviyorsun hem komik böyle, hem güzel gibi böyle, ama böyle her şeyden var yani.
Hani uğursuzluk, şanssızlık hallerindeki o takındığı tavırlar falan film. Hani hem Veep'te olsun hem ilk böyle... Seinfeld'de de bunun MR'lerini vermişti, o mimikleri, aynen, tepkileri falan. Hani kafası karışık kadın profilinde var ya, ama biraz da böyle sevimli, yanını da gösteren
geçişleri bir havası çok var. Geçişleri çok iyi. Bir de 30 Rock'ta oynadı zaten. 30 Rock çok başarılı bir komedi eseri zaten. Ondan dolayı bu kadını da çok seviyorum.
Bugün gündemimizdeki filmleri, dizileri konuşalım. Önce The Boys'la başlayalım.
Evet.
Topu sana atayım.
Biz bir özet geçelim mi böyle? Nelerden değineceğimize direkt böyle. Arkadaşlarımız da şey yapsınlar böyle.
Ben söyleyeyim.
İdiliye sararlar ya da istiyorlarsa falan.
The Boys... Dizilerden The Boys, Mindhunter ve Crashing konuşacağız. Filmlerden de Kelebekler, Midsommar, Parasite.
Evet. Mindhunter, aynı bahsettiğimiz Mindhunter. Netflix'teki.
David Fincher.
Aynen, aynen. 10 gün sonra geri geliyor. 19'unda mı geliyordu, 18'inde mi? Çok güzel bir eser. Neyse, başlayalım The Boys'la.
Senin deneyimlerini alalım. Neler kattı, neler fark ettin izlerken?
Abi The Boys...
Nasıldı senin için?
The Boys'a maceram şöyle. Yani biliyorsun her sene zaten bir süper kahraman filmi, dizisi bir şey gelir yani. Böyle süper kahramansı, süper güçlü falan. Ve ben bunları özellikle izlerim. Çünkü çocukluğumuzdan, anlatabiliyor muyum, bu bağlantı geliyor bir kere. Ben de dedim ki yani çizgi roman temeli de varmış. Kesinlikle bakmalıyım. Hiç de duymadım dedim. İşte fragmanını izledim. Fragmanda güzel bir dünya çizmişler. Birinci bölüme başladım. Abi birinci bölümde de çok iyi dünyayı tanıtıyorlar. Olayın başlangıcı çok iyi. Adamlar her şeyi yapmışlar. İnanır mısın? Hiç Boys'un ne bileyim çizgi romanına bakmadım. Konusunu falan okumadım. Yönetmen o kadar iyi bir iş çıkarmış ki her şeyi göstermede, anlatmada. Şey demiyorsun yani böyle. Ya bu her yıl çıkan o şeylerden falan filan diyemiyorsun bir kere böyle. İlk bölümün ismi The Name of the Game. Ve baş karakterin sevgilisini, eşini kaybedişinden olaylar başlıyor. Ondan sonra birkaç tane The Boys'un nasıl olayı böyle birkaç tane erkek var. Böyle çok garip erkekler. Kendilerine de şey diyorlar ya. What girls? 90'ların şey girls'ı var ya ya.
Spice girls.
Aynen, aynen. Spicy diyecektim. Spicy girls. Hepsi Meksikalı falan.
Bir tutam ekeliyelim falan.
Diyor böyle. İşte kendilerine falan Spice girls falan diyorlar. Ve her biri böyle şey, birbirleriyle anlaşmaları çok garip böyle. Hep tartışıyorlar ama anlaşabiliyorlar böyle. Sanki çocukluk arkadaşı gibiler. Üzerine bir de şey, hepsinin bir specialty, bir böyle özelliği var iyi olduğu. Her biri oradan kasıyor ve bunlar çok böyle fucked up in the head tarzı tipler böyle. Birisi zaten sevgilisini kaybediyor. Birisi ailesi var, siyahi olandan bahsediyorum. İsmi de çok komikti siyahi olanın, neydi? Çok saçma bir isim vardı ya. Neyse ona sonra.
Gerçekteki adı Lo Alonso'ydu yani.
Aynen. Ama şey, Mother's Milk. Mother's Milk ya. Adamın ismi. Ne alaka? Tokat desin gelmiyor mu böyle? Yabancı şeyleri böyle Amerika, İngiltere fark etmiyor böyle. Saçma bir şey görünce böyle yönetmeni de adamı da tokatlayasım geliyor. Adamlar dizi boyunca var olacak bir şaka yapıyorlar çünkü, anlatabiliyor muyum? Neyse her biri fucked up in the head ve şeyler böyle. İşte kendi özel hikayeleri, olayları var. Mesela bir tane Fransız eleman var. O Fransız elemanın ne yaptığını hiç anlamıyorum ya. Ben olsam hiç o işlere girmem. Zaten kara işlerdeyim, tamam mı? Paramı kazanıyorum, hayatımı yaşıyorum. Beni çok seven bir sevgilim var.
Kız bayağı gördüm. Güzel yani.
Bayağı güzel.
Başarılı.
Fransız ve güçlü bir tip yani böyle. Yani şey değil.
Kafası da çalışıyor falan, aynen, konularda eğilebiliyor.
Yardımcı oluyor. Birey yani ya. İkinci bir birey. Senin yani arkadaşın gibi bir şey. Abi gidiyor Asyalı kıza düşüyor ya.
İkinci onun da beyni gidiyor artık tamamen.
Kesinlikle bir yerden sonra kaldıramıyor.
Ya zaten şöyle bir durum söz konusu. Bak filmin ana muhabbeti zaten tamamen klişeleri yıkmak üzerine ya.
Kesinlikle.
O süper kahraman klişelerin nasıl bertaraf edebiliriz, nasıl yok
hem
edebiliriz
üzerine.
Hem de farklı
bir şekilde işlemişler böyle. Şirketler var, işte Amerika ülkesi.
Reklamcılık, medyayı aynen, kullanarak medya, şey yapıyorlar yani.
Aynen, PR'cılığın
süper
önemi.
Süper kahramanları oynatıyorlar yani.
Kesinlikle. Adam gülüyor diye gülüyor yani, iyi bir şeye gülüyor demek değil ki yani. O hani şey bölümü var ya, beni çok etkiledi. Şey bu Homelander şeye iniyor, sahaya iniyor. A-Train'le. A-Train. A-Train ile hem Türk hem yabancı olmanın zorlukları. Şey sahaya iniyor ve şey neydi? Adam Homelander herkese böyle el sallıyor falan ama bir yandan böyle gülerken küfür ediyor hepsine falan. Bak Pierre'in nasıl böyle şok ya böyle direkt. Adam zannediyorsun seni seviyor, sizi seviyor falan zannediyorsun. Halbuki küfür ediyor orada.
Ya bu Benedict Anderson'ın Imagined Communities diye Hayali Tarikatlar diye bir kitabı vardır.
Hı hı. Yani
sosyolojide büyük etki yaratmıştır bu. En büyük işte hayali tarikatları bir arada tutan aparatlar vardır çeşitli, işte dindir,
süper,
şeyde falan.
Süper kahramanlar onlardan biri mi?
Medya gücü vardır mesela.
Medya, okay.
Mass media. İşte burada bu film şeyde, duydum dizide de en büyük olay da bu aslında. Hani onların PR'ını çok güzel yapıyorlar, süper kahramanları. Bir ekip altında topluyorlar. Biz istediğimiz gibi bizler hani şey gibi, kukla gibi kullanıyorlar aslında. Kesinlikle. Onları. Ama bunlar ona göre uygun varlıklar değil. Şöyle örnekleyeyim, hani Hristiyanlar, o çok dindarların bir festivali oluyor ya. O festivalde sahne alıyorlar, konuşma yapıyorlar şekilde. Mesela orada da aslında yani sadece Starlight karakteri din, yıllardır dinle iç içe olarak büyümüş bir, ama orada bir de kendisi patlayan
bir adam da sonra. Öyle galiba. Uzayan adam da dini.
Pop Club mu diyorsun?
Yok, Pop Club değil. Pop Club kadın.
Yani Pop Club kadındı, pardon.
Şey o böyle Ezekiel. Sarışın. Aynen, Ezekiel. Aynen.
Ama onun da şeyleri var. Falsoları var mesela. Hani daha ilk bölümde çekmişlerdi ya.
Aynen. Gay bardaki olan mevzuları. Orası çok muhteşem değil mi? Her zaman şeyi merak etmişimdir. Adamlar bize böyle küçük bir teaser da veriyorlar böyle. Eğer süper güçlerin olsaydı cinsellikte nasıl kullanırsın falan filan diye. Bir tane adam küçülüp orada ben arkadaşla beraber izliyorum. Arkadaş salya sümük oldu gülmekten bir anda yani.
Ya o aparatları, o detayları çok güzel kullanıyorlar. Hani günümüz zaten tamamen her şeyi eleştiriyorlar. Yani özellikle siyasi sistemler, medya gücüne büyük bok atıyorlar. Bir yandan da süper kahraman klişelerini yakıyorlar. İnsanlığa da eleştiri yapıyorlar. Bakın dinin böyle de bir şeyi var. Hatta o Butcher, Huey, Starlight arasında geçen diyaloglarda mesela o festivalde, dini festival üzerindeki geçen aralarında geçen diyaloglara da dikkat edersen aslında orada da çok güzel detayları vermiş. Hem yönetmen, hem senarist, hem yapımcı ekibi.
Aynen.
Yani aslında dizinin başarılısının en büyük kanıtı bu. Yani her farklı gözden çok güzel analize, eleştiriler yapıyorlar. Kendilerini sorguluyor karakterler. Değişimlerini de görüyoruz. Süper kahraman klişelerini zaten yıkıyorlar. Üçüncü defa söylüyorum şu anda. Yani uzun lafın kısası, ciddi anlamda Amerika'da hani çıkmış böyle bir enteresan bir yapım yani. Hani
o kadar enteresan da değil ki ya. Adamlar gerçekten yani.
Detayları ya bence enteresan. Çünkü o Amerikan sisteminin çok daha zıttı bu. Yani tamamen o klişeleri yok etme üzerine, onları
aynen diyeyim, ama işte yapılır
çok kanka. Güzel eleştirilerek.
Her zaman ters bir güç hemen yanında vardır, olur bence yani. Adamların yapmak istediği de zaten böyle daha gerçekçi bir doz koymak böyle. Çünkü gerçekçilik o hayali yıkıyor. Onu koymuşlar direkt.
Ya şey üzerinden bile neydi? Still vardı ya o sarışın hatun, bunların lideri, Seven'ın lideri kadın. Her şeyini evet, yönlendiriyorlar.
Evet, oğlum çok garip bir kadın.
Homelander'la olan bir diyaloğu vardı, hatırlıyor musun? Bırak artık bu single mother, bekar anne ayaklarına falan diye. Evet. Orada bir de baksana çok daha basit olmasına rağmen hani günümüz single mother tartışmaları evet. Var ya, bekar anne, biz tek başımıza da hem çalışırız hem de çocuğumuza da bakarız.
Netflix'te erkeğe gerek falan yok falan. Falan aynen.
Dizi, orada bir de çok güzel bir eleştiri de var bir yandan. Hani aslında
neye karşı
olayın geri planında neler olduğuna dair çok güzel bir eleştiri yapıyor.
Kamuflaj olarak mı diyorsun bu? Kamuflaj mı? Ona mı yorum diyorsun?
Ya tabii aslında belli şeyler artık, bunların bile hani belli hareketlerin işte feminizm olsun, LGBT hareketi olsun, trende yönelikmiş gibi bir algı yaratılıyor. Ya da böyle bir bekar hani insanların aslında seçimlerini, yönelimlerini, bakış açılarını bir trend olarak pazarlama içgüdüsü var.
Aslında. Kesinlikle aynen.
Yani bununla beraber insanlar tabii ki de bir kavram karmaşası içerisine giriyorlar. Evet. Yani mesela örnekliyorum, kendine biseksüel olmadığı halde biseksüelim diye bir etiket yaratmaya çalışan insanlar var mesela. Ya da ne bileyim, ben şöyle bir paganım.
Galiba böyle bir tecrübe yaşadım birisiyle.
Çok insanla karşılaştım, konuştum. Diyorsun ki yani, yo hayır ben öyle
hissediyorum. Yo sen biseksüel değilsin kardeşim yani.
Ya da ne bileyim diyor ki ben paganım falan, ama aslında paganlıkta herhangi bir ne bileyim bir ayinle katılmamış bir şey yapıyor.
Paganlar çok şanslı ya, yemin ediyorum.
Sadece bir etiket olarak kullanılma mevzusu var. İşte burada da kavramların, o yıllardır savaşı verilen o kavramların içi boşaltılmaya başlıyor. Orada bu dizide bile bunlara yönelik çok güzel eleştiriler var bir yandan da.
Kesinlikle.
Yani sapla samanı karıştırmayalım diyorlar özetle yani.
Bir de bir kadının pisliği var. Homelander diyor ya Butcher'a. şey işte biliyorsun işte ünlüyüz kardeşim, senin eşin bana 3 kere geldi falan filan diyor ya böyle bıçır, hiç adamın iradeye bak, hiç kıpırdamıyor, hiç inanmıyor böyle, hiç olanak falan vermiyor, sonra bombayı patlatıyor. Bu arada acaba bebek öldü mü? Onu merak ediyorum.
Ben ikinci sezona saklıyorlar işte onu.
Aynen, aynen. Zaten cliffhanger'la bitiriyor. Aynen de işte Butcher'ı kurtarıyor falan, sonra kadının olduğu yere götürüyor ya. Hoba! Yani biz tüm tüm bölümlerde kadını ölü diyebiliyoruz. Böyle tacavüze uğradı ve öldürüldü diyebiliyoruz ve kadın aldatmış.
Ya da intihar etti.
Aynen, ya da intihar etti. Kadın aldatmış. Ben gerçi yaşadığını düşünüyordum. Yaşadığını yani emindim. Böyle ama sadece kaçtığını çıktığını biliyordum. Ama nedenini hani çözememiştim. Anladın mı? Neden saklandığını eşinden onu çözememiştim. Buymuş. Utançmış yani. Olay biraz.
Ve aslında dizinin de işte orada temel fundamental insan içgüdülerine karşı yaptığı analizler de muazzam, mükemmel var. Utanç var. Aynen. Ego var. Kendine aynen arayış var. Kendini kanıtlama var. Gurur var. Ben başarısızlık hissiyat. Az önce de seninle konuştuk onu. Evet. Onların hepsini bir, çok güzel bir projeksiyon tutuyor.
Kesinlikle, kesinlikle. Fransızın mesela spiritüelliği ona da çok fena böyle. Bazı insanlar var zaten. Çok değişik insanlar. Ve onu işlemelerine çok bayıldım. Çünkü hani normal bir böyle işte çizgi roman temelli bir eserde, dizide, filmde, normal herhangi bir dizide şey yapıyorlar hemen böyle. Kıza böyle bir böyle yakın hareketler yapıyor. Kız da böyle çok zor durumlardan gelmiş. Tak diye elemana tamam diyor. Arkadaş olalım falan diyor. Genelde böyle işliyorlar ya. Halbuki Fransız eleman 3-4 kere ölüyordu. Gerçekten ölüyordu. Ve en sonunda kız ona güvendi. En sonunda tamam dedi ve ondan sonra mesela bir ilişkileri oldu.
O süreçte de yaşananlar aynen var dünya kadar.
Yani. Aynen mesela. Adam mesela aynı zamanda o adamın kararlılığı var ya böyle. O kadın kaç kere onu öldürebilecekken o kadar zor şey, o kadar ekiple mesela bir şeyler yapıyorsun ve ekip de diyor her saniye böyle saldırıyor. Böyle çok yanlış hareketler yapıyorsun, kuralları dinlemiyorsun falan filan diye. Fransız adam yine de şey yaptı böyle, kendi düşündüğünü, doğru düşündüğünü yaptı falan. Oraları işlemeleri de böyle hani iyi kötü, böyle bir dünyada iyi ve kötü anlayışının nasıl desteklendiğini de çok iyi işlediler bence. Çok başarılı bir yapım gerçekten. IMDb'de 9 almış böyle ve 9'u da hak ettiğini düşünüyorum ben.
Ben o puanlara çok şey yapmıyorum da, dikkate almıyorum da. Bu zamana kadar spoiler alarmı vermediğimiz için kusura bakmayın ama spoiler'ı da bir şekilde biz analiz ettik. İkimiz de beraber
aynen
izledik.
Aynen.
Tavsiye olunur. Çok çok başarılı çizgi roman uyarlaması olmasına rağmen uyarlamasından da başarılı olabilecek seviyede. Çok
çizgi
güzel.
Çizgi romanına da bakın derim ben şahsen. O da bayağı ilginç. Çizgi romanla yapım arasında bayağı yani ikisi de çok güzel. İkisi de belli temelden fırlıyor ama çok farklı yönlere ayrılıyorlar. Onun yüzden belli farkları var çizgi romanda. Karakterlerin de farkları var arkadaşlar. Böyle. O yüzden bakmanızı isterim.
Uzun toparlarsak.
Uzun lafın kısası. Kısa.
Bu senenin en başarılı yapımlarından bir tanesi.
The Boys.
Tavsiye ederiz. Şimdi sırada Mindhunter'a konuşalım. Uzun uzun The Boys'u anlattık. Senin seçtiğin dizileri kısa kısa geçelim. Sonra hemen filmlerimize, Kelebeklere, Midsommar'a, Parasite'a atlarız.
Tamamdır. Mindhunter çok muhteşem.
Ben şöyle söyleyeyim en başta.
Tamam, sen düşüncelerini anla.
5 bölümü izlemiştim. Sonra klasik olarak dikkat bozukluğundan dolayı mütevelli toparlayamadım ve odaklanamadım diziye ve koptu benden.
Anladım.
Ama tabii ki de yani atmosferi çok başarılı. Tam klasik David Fincher atmosferi.
Kesinlikle.
Oyunculuklar fena değil ama karakter gelişiminde ilk 5 bölümün sonundaki benim fikrim biraz sıkıntılar var. Özellikle kadın karakter, ana karakter üzerinde sıkıntılar var.
İki tane var diyebiliyorum ya. Hannah Thor var. Hannah Gross var. Yani Wendy mi dedi, Debbie'den mi bahsediyorsun? Wendy bunlarla sevgilisi beraber çalışan. Ha, Debbie onun sevgilisi. Okay.
College girl.
Aynen kaç. Ya abi. Abi. Neyse.
Sen
ben diziyle ilgili fan girl'üyüm abi. Yemin ediyorum.
Sen biraz konuş o zaman. Tamam. Analizini
ya bir kendine kere dedektifin bak
böyle çok belli, çok güzel bir zamanı şey yapıyorlar. Üniversite öğrencileriyle polisler, dedektifler falan, böyle FBI falan arası bozuk. Çünkü birisi böyle eğitime, bilime falan önem verirken diğeri böyle kaba kuvvete, böyle işte saygıya, onura gurura.
İdeolojik aparatlar devreye giriyor.
Çok farklı şey tiplemeler ve bunu da işliyor dizi zaten. Gösteriyor sana o zamanlar Amerika'nın nasıl bir ayrımı, nasıl böyle polisin sevilmediğini, böyle bir üniversiteli genç tarafından bile, beyaz bile olsa, hani siyahi bile değiller düşün, ya da Meksikalı falan bile değiller. Böyle onu işliyor. Aynı zamanda saygı duyuyor tarihe. Tarihi düzgün işliyor. Ve mesela ben polisiyelerde çok seçiciyimdir. Acayip seçiciyimdir. Kaliteli işlenmesi, kaliteli olması lazım. Ve o hani dedektifle, dedektifin arkadaşının ilişkisi, böyle o FBI ilişkisi, ondan sonra o şeye gidiyorlar, FBI'ın kendi için adamlar yaptığı bir şey var ya.
Eğitim.
Aynen, eğitim yeri. Oranın belli bir ismi vardı, ben biliyordum da unuttum şimdi, neyse. Böyle işte oranın olayını, gençleri falan, gençlerin ideolojisini, mesela FBI ajanı olacak çocuğun ideolojisini de çok iyi bu arada geçiyorlar, böyle anlatıyorlar. Yani bundan dolayı her şeyi böyle, aksiyon kesinlikle hep böyle yavaş yavaş yükseliyor ama hep orada. Hep de seni ikinci bir bölüm için böyle şey yapıyor. Hook'ta tutuyor, anlatabiliyor muyum dizi? Onun yüzden çok başarılı ve karakterin gelişimi böyle yavaşmış gibi düşünebilirsin ama aslında çok hızlı. Çünkü ikide bir böyle önemli şeyler karşısına çıkıyor ve hep karar vermek zorunda ve verdiği kararlar da insanı tamamıyla değiştirecek türde. Gerçekten de. Ve çok zor bir görevleri var abi bir kere. Kimse mesela şeye bakmıyor. O zamanlar bir de düşün. Gelişmiş dedektifçilik ortada yok. Onlar oluşturuyorlar. Motif neydi eskiden falan diyorlar. Ya sinirdi, ya şeydi, böyle kıskançlıktı, paraydı falandı. Artık delilik var. Saçma sapan düşünce yapıları var.
Çocukluktan gelen travmalar var.
Aynen, bir sürü ayrı şeyi ayırıyor ve bu adamlar bunları araştırıyorlar. Bu adamlar aslında dedektifliğin, polisiyenin pioneers takımı, yani öncüleri direkt. Onun yüzden çok başarılı bir yapım olarak buluyorum ben. Ve zaten her durumda sevdiğim böyle hani adamın ailesi var mesela, bak böyle dedektifin arkadaşının, böyle genç dedektifin arkadaşının ailesi var. Onu çok iyi, konuyu böyle, dramayı da bir yandan böyle işliyorlar. Adam polis olduğu için evine gelemiyor, evine bakamıyor. Bir tane evlatlık çocuk almışlar sanırım. Böyle çocukla arası pek iyi değil, eşiyle arası iyi değil. Ondan sonra genç, o zamanlarda bir ilişkiyi göze alıyorlar. Kız yine üniversite öğrencisi şeydeki... Boys'daki gibi aldatıyor falan, çok yani elemanlar çok böyle dramalık da işliyorlar, aynı zamanda gerçekçi de tutuyorlar, ben bunu seviyorum.
Şimdi sırada Crashing'e devam edelim, senin görüşlerini aldım.
Benim dizilerimi hızlıca bitirmek istiyorsun galiba, yorum falan eklemeden.
Yani
kardeşim istiyorsan arada bir senin filmini konuşalım. Hemen şey yapmaya çalışma, postalamaya çalışma
ya, dizileri. Çünkü sana bıraksam 7-8 dizi konuşacağız her bölümde.
Kanka harbiden öyle gerçekten ya.
Bağımlılığın ötesinde ben daha çok hani çok fazla yorum, hani özellikle hakimiyetim olmadığı konularda konuşmayı sevmiyorum. O
çok haklısın. Crashing'e geçebiliriz o zaman. Bir de Parabellum şey, John Wick'i de işleyelim ya bir ara.
Bir dakika, gelecek programda onu yaparız.
Kesinlikle onu da hızlı yapalım böyle. Yine 2 hafta geçti diğer programdan, değil mi?
Bir ay olacak neredeyse.
Ciddi misin?
Evet.
Of. Aynen. Yani bir çözümünü bulmalıyız abi. Neyse, iyi ki bugün buluşabildik. Şöyle, Crashing arkadaşlar çok çerez bir film. Ay, çerez bir dizi. Ve yani gerçekten başarılı bir İngiliz yapımı. İngiltere'deki hayat, yaşamla alakalı detaylar veriyor size. Yani oradaki bir yaşamı bir kere tecrübe edebiliyorsunuz. Böyle orada crashing demek hani I crashed on my friend's couch falan, böyle sofa falan gibi bir terimler vardır ya böyle. İşte crashing tamamen gerçekten belli bir terim haline gelmiş ki şey oluyor artık. Belli yapılar var İngiltere'de. Böyle çok hani yıkılmasına az kalmış ama böyle bekletiliyor falan böyle. İşte tam böyle süresi geçsin falan filan diye. O yerlere devlet kira alıyor. Ya da böyle devlet ihtiyacı olan insanlara orada oturması için izin veriyor falan böyle. İşte adamlar para biriktirebiliyor işte yeni ev için falan. Çünkü zor ya oralarda böyle yeni ev falan. Evde çünkü kıytırık bir ev çıkmıyor çünkü onlarda böyle. Her evin bir ideali var, ortalaması var çünkü. Herhalde diye düşünüyorum şimdi, çok şey profesyonel bir bakış açısından konuştum. Neyse. Crashing'de de çok drama ama komedi bir yandan da. Drama çok az tutulmuş arkadaşlar. Sadece son bölümlerde dramayı görebiliyorsun. Komedi, her bölüm komedi gerçekten de. Bir tane, iki tane çok iyi arkadaş var. Bunlar çocukluğundan beri çok yakın arkadaşlar. Ama aralarında bir sex tension da var aynı zamanda böyle. İşte birbirlerine aşık olmuşlar, bir zaman sevmişler böyle ama yolları ayrı gitmiş falan. Çocuk işte crashing denen o yerde kalıyor, eski bir yerde ve bir sürü oda arkadaşı, bina var işte. Binada bir sürü böyle işte bir kat tamamen arkadaş oluyor gibi düşünebilirsin böyle. Bir katta 7-8 kişi yaşıyor. Bu 7-8 kişinin hepsi çok garip insanlar. Çok farklı insanlar ama böyle party people böyle. Yine birazcık my fucked up in the head. Ama böyle farklı farklı fucked up'lar böyle. Birisi mesela çok düz çizgide, yani böyle kuralcı. Birisi böyle tam bir çılgın böyle ama böyle göstermediği duygusal bir tarafı var. Böyle bir tanesi Fransız bir kız ve yani sanatçı ve yani bir sanatsever ama böyle hani onu çok iyi şey işlemişler mesela. Sanatçı Fransız. Her zaman filmlerde falan görmüşüzdür ya, sapığın önüne gidenidir falan böyle. Yine onu işlemişler ama onun da belli problemleri olduğu için sanatçı ve sapık olmayı seçmiş gibi falan böyle. İşte bu karakterler çok iyi. Bir de aynı zamanda ana konu böyle, yani bir elemanın iki tane kız arasından seçimi, böyle seçim yapması. Ama şey böyle normal bir seçim de değil yani. Adamlar her faktörü böyle devreye sokuyorlar, anlatabiliyor muyum? Her faktörü koyuyorlar. Bundan dolayı Netflix'te şeyi de severim mesela. Aşkı Ararken diye bir tane dizi var. O da çok güzeldir. İzlemelerini tercih ederim. Buyurun Mustafa Bey, Kelebek'ten başlayalım lütfen.
Kelebeklerden.
Tolga Karaçelik'in zaten ben iki filmini de izlemiştim. Önce Gişe Memuru. Sonrasında Sarmaşık. Gişe Memuru çok daha tam bir Avrupa sineması örneğiydi. O psikolojik gerilimi, o dramayı çok güzel yansıtan. Ama özellikle Türk sineması için çok fazla akademik bir yapıda kalan filmdi. Özellikle Serkan Ercan'ın üzerinden çok da başarılı bir oyunculuk da sergiliyor. Sarmaşık'ta bu sefer daha bir politik bir anlatımla, yani sembollerle, bir sembolizm üzerinden bir politika anlatım da vardı. Bir gemi habitatında yaşananlar üzerinden. Çok çok o da başarılı bir yapımdı. Bunları farklı bir denemeye giriyor aslında Tolga Karaçelik. Daha böyle hayatın içinde bulunan ama bir yandan da absürt yanları da sıra dışı etmenleri de bünyesinde barındıran başarılı bir yapıma imza atıyor aslında. Özetle bunu söylersek. Hı hı. Daha ben bir bağımsız indie filmlerin izinde gördüm bu Kelebekleri. İlk izlediğimde sinemada. Daha böyle Sundance, işte Toronto Film Festivali'ne falan katılan bağımsız yapımlar olur ya. Tam onların çizgisinde, kıvamında. Ama bir yandan da o dokunuşlarını da fazlasıyla görüyoruz Tolga Karaçelik'in. Özellikle görüntü yönetmenliğine olan
çok kaliteli. Aynen. Bakış açısı mı?
Hem bakış açısı hem de müdahaleleri olsun.
Kesinlikle.
Senaryonun ilerleyişi, kurguya olan etkisi, oyunculuklar zaten mükemmel. Toparlarsak çok çok sıra dışı bir film. Yani Türk sinemasının en sıra dışı yapımlarından bir tanesi olabilir. Ama bir yandan da kendi içerisinde çok güzel bir atmosferi de barındırıyor. Hı hı. Bizi de yakalayan yanları var. Hı hı. Benim söyleyeceklerim bunlar. Seni de alalım sonra filmdeki gözümüze detaylara, gözümüze çarpan detayları konuşuruz.
Bak bu film tam 2018'de çıkmış, tamam mı? Ben Türk ön yargısı, Türk film ön yargısından dolayı bu filmi bir iki hafta önce falan, bir hafta önce falan izledim. Ve yani artık kafama koymuştum, çıldırıyordum böyle. Yani bunu izlemem lazım, görmem lazım. En azından bunun hakkında yorum yapacak kadar şey yapmam lazım. Çünkü böyle herkes söylüyor, herkes seviyor ve iyi bir eser olarak ortada. Ve gittim izledim. Bir anında bile sıkılmadım. Bir anında bile böyle abi öf, Türk filmi ya böyle boş olaylar oluyor şu an falan tarzı bir şey yaşamadım. Böyle kesinlikle dekorlar falan çok güzeldi. Karakterler çok iyi konulmuş. Oyuncular böyle oyuncular yani bir, keşke bir hata yapsın da kanıtlasın bunun Türk filmi olduğunu falan filan diye dua ettiğim anlar oldu. Ama yok abi, adamlar hem kaliteli işliyorlar hem de o gerçeklik var ya böyle. Her karakterin aslında ne düşünmesi gereken böyle ve ne düşündüğü. Bu hata çok yapılıyor bence Türk sinemasında böyle. Adamlar sırf böyle hani seyirciyi hooklamak için böyle o karakterin asıl düşündüğü şey yerine o karakterin düşünmesi gereken şeyi koyuyorlar. Anlatabiliyor muyum böyle o oyuncuya?
Ya da böyle seyirciden istenen.
Aynen, seyirciden istenen kesinlikle oluyor böyle. Ve bu çok yanlış bir hareket. Çünkü sanat sanat için olmuyor bu sefer böyle. Ve hata yapmış oluyorlar. Buradaki hikaye çok iyi. Adamlar ve kadın. Üç kardeşler. Böyle. Anneleri küçük yaşta kendisini asıyor. Arkadaşlar spoiler var bu arada. Spoilerlara dikkat edin. Anneleri küçük yaşta bunlar intihar ediyor. Ve babası da deli bir adam gerçekten de. Rahatsız bir adam. Çocuklarıyla hiçbir alakası olsun falan hiçbir şey istemiyor ve hiçbir sevgi yok, yardım yok falan böyle uzak duruyor. Çocukları da kendi başına büyüyorlar böyle. Tabi bundan dolayı aileden bir yaraları oldukları için garip insanlar oluyorlar.
Hepsi böyle. Birbirinden kopuk zaten.
Aynen, hepsi birbirinden kopuk ve hiç konuşmuyorlar böyle 30 yıl 20 yıl falan filan. Yani aralarındaki mesafe ölümüne fazla ve bu mesafede gerçekten gözüküyor. Yani düşün, büyüdüklerinde oldukları insanları bile tam olarak tanımıyorlar böyle. Sadece küçüklükten tanıdıkları kardeşlerine konuşuyorlarmış gibi konuşuyorlar genel olarak böyle hissiyattan dolayı. Yani biz aileyiz, bizim bağımız var falan filan. Senin şu an kim olduğun benim umurumda değil ama aileyiz falan dramasından giriyorlar böyle. Ve
o çocukluk travmalarını çok güzel yansıtıyorlar.
Kesinlikle, kesinlikle. Ve yani en sevdiğim 3 sahneyi söyleyeyim. Kelebeklerin döküldüğü an, orada konuşma, oradaki geçen konuşma. Son hani şey var ya böyle, bir tane kör adamın yanına gidiyorlar vasiyetle. Evet. Abi orası çok iyi böyle. Ve en sevdiğim yerlerden birisi de o Hacı Hoca var ya. Hocayı ben çok sevdim ya.
Sorgulamacı bir hale bürünüyor cenaze namazında.
Aynen. O bölüm işte en sevdiğim ama hocanın olduğu her bölümü sevdim ben.
Ya oradaki absürtizm çok güzel. O doruk noktasındaydı o cenaze sahnesinde. Ya bir de Tolga Tekin'in oynadığı o Cemal karakteri var ya, astronot kıyafetiyle girmesi falan kalır ve yani
o olayı pek anlamadım.
Korkunç komikti ya. O zaten astronot ya Almanya'da ama aynen, gönderilmiyorlar bunlar. Aynen, eylem aynen, falan yapıyorlar.
Aynen. Öyle başlıyor zaten. Aynen.
İşte orada da aslında işte bir yandan da babasına bir şey, bak ben oldum. Bak astronot oldum ben. He. Hissiyatıyla yaklaşıp kıyafetleri giyip katılıyor bir yandan da.
Anladım.
Ya kendinin etiketi en büyük o yani. Kalıplama çabası içerisinde orada kendini bir yandan da. Hem köylüye hem babasına olan son veda üzerinden cenazesinde o kıyafeti giyiyor. Absürtlük zaten onun da kafa bir ayrı.
O adamın Almanca konuşmasından Almanca öğrenesim geldi ya. Ya Almancayı ne bileyim böyle çok iyiydi böyle. Filmin başlangıcında hep Almanca falan konuşuluyor ya. İnsanın öğrenesi geliyor böyle. Çok cazibeli geliyor böyle. Halbuki Almanca pek de ilgimi çeken bir dil değil yani. Diğer filmlerden, dizilerden izlediğim kadarıyla.
Bir yandan da şey sahnesini çok beğendim ben. Köylerine giderken yola çıkıyorlar. şeyde pavyona giriyorlar ya, pavyon
sahnesi. Pavyondaki falan. Olay.
O ışıklar çekiyor falan böyle.
Ay çok iyi.
Suzan karakterinin delirişi, o Suzan Berserk moduna bağlı işte, Tuğçe Altuğ'un oynadığı Suzan karakteri.
Çok iyi ya gerçekten. Ben o oyuncuyla ilk kez tanıştım. İşte bu eseri izleyerek. Ve kadının oyunculuğu gerçekten çok sağlam. Böyle ikincisi de gerçekten çok sağlam.
Yani ya şöyle söyleyeyim, benim Türk sinemasında beğendiğim belli yönetmenler var. Hı hı. Ama Tolga Karaçelik ilk üçe girdi. Yani bir Nuri Bilge Ceylan'dır, iki Emin Alper. Üçüncüsü de Tolga Karaçelik olarak rahatlıkla söyleyebilirim.
Ben
yani
bence 30'lu yaşlarımda Nuri Bilge Ceylan'a giriş yapacağım ya. Çünkü
fazlasıyla varoluşu Rus edebiyatçıları.
Aynen aynen, yani o şeye giremem ben. Özellikle benim kişiliğimde
daha
bir insan.
Daha gençim diyorsun.
Aynen. O sıkmaya giremem ben, anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı
abi ne kadar iyi bir yönetmen olsa. Ben çok erken yaşlarda o Dostoyevski falan okuyarak dede oldum zaten. Ruhum dede oldu. O yani. Ruhumun yaşlı olmasının yegane sebebi o Rus edebiyatçıları. Nuri Bilge Ceylan da onun çok güzel bir temsilcisi. İşte Tarkovski ekolünü falan. O daha çok hani fotoğrafçılıktan gelme o çekim gücünün etkisiyle beraber. Abi hakikaten yaşlandırma ya. Çabuk yaşlandırma tekniği. İleri yaşlandırma tekniği yani. Onları izlerken fark ediyorsun. Tolga Karaçelik ama çok güzel bir deneme yapmış bu Kelebekler'de. Ben baya baya beğendim. Hatta bu Bartu Ben dizisi hani çok tartışmaları, çok konuşuldu değildi ama Kelebekler'de kullandığı tekniklerin anlatım şeklinin benzerini o dizide de gördük. Aynen. Onu da söyleyebilirim. Midsommar sırada. Bu evet. Senenin en başarılı yapımlarından bir tanesi. Ya şöyle söyleyeyim. Kısaca özetleyeyim olayı. Başrol karakterimiz hanımefendi. Ailevi problemleri var. Büyük sıkıntılar, büyük travmalar yaşıyor. Psikolojik sıkıntıları mevcut. Hem kendisine hem de erkek arkadaşına hayatı zindan ediyor. Bir yandan da bunlar antropoloji öğrencileri. Bir arkadaşları tez yazacak. Hatta hepsi tez yazması gerekiyor aslında. Ama bir tanesi daha çok işte pagan kültürü üzerine tez yazmayı planlıyor. Bunun başroldeki hanımefendinin sevgilisi arkadaş da erkek arkadaşı da tam bir çıkarcı. Tam günümüz insanı böyle. Bir yandan ona hani katlanıyor çünkü
Mustafa'nın burada size atıfı da çok güzel bu arada. Tam günümüz insanı.
Tabii abi ya, her şeyden böyle hani sinekten yağ çıkarma mevzusundan tut. Kendini her türlü konuda kıçını kurtarma, kıçını garantiye alma sana kadar.
Yani bir şeylerle yüzleşmeme olayı.
Hiç ya, tamamen çıkarcılık. Full çıkarcılık. Yani böyle Kayseri'li esnaf gibi yani. Ya bir yandan hem kızı elimden kaçırmayayım diyor ama bir yandan da baygınlık getirdi ya falan diyor. Başka hatunlara mı yöneleyim falan ikileminde. Bir yandan da işte tez yazacağız, bulamadım konu. O pagan kültürü üzerine tez yazacak arkadaşına otlanıyor. Şey yaparım, beraber yapalım falan diyor hemen. Çocuk konuyu bulmuş, araştırmış, altyapısını oluşturmuş. Bir tane de bunların dördüncü full muhteşem bir abazan bir arkadaşları var. Bunlar bir ekip. Bu ekibe İsveçli bir çocuk, okullarındaki bir İsveçli bir çocuk geliyor. Diyor ki işte pagan kültürüyle sizi şey yapabilirim. Hani İsveç'e gidelim, bunların festivalleri oluyor, onların arasına katılırız falan. Tamam diyorlar bunlar. Hem bir yandan kız için bir terapi olur. Diğer ikisi tez için kafa yorarlar, orada bir şey yapar. Dördüncüsü de şey, tamamen tenasül ya da böyle cinsel ilişki bulabilirim hesabıyla yola çıkıyorlar bunlar. Oradaki o kadar güzel anlatıyor ki abi pagan kültürü. Zaten yolda çeşitli işte keyif verici madde kullanımıyla beraber triplere giriyorlar hepsi. Bir farklı kafalara giriyorlar. Sonra o pagan kültürün bulunduğu topluluğa, community içerisine giriyorlar. Daha girer girmez zaten başlıyor mevzular. Yani şöyle söyleyeyim. Ari Aster öyle bir anlatım gücü var ki abi, seni öyle gerilime, korkuya salıyor ki açık hava, yeşillikler, herkes beyaz kıyafetler giyiyor ama distopik bir dünya. Yani seni o kaosa sürükleyecek besbelli. Yani seni orada atmosferin içine alıyor en başta. O komün hayatının içerisinde bulunarak o kültürün içerisine girmeye şey yaparak aslında bunlar şey yapıyorlar. Bir kurbanmışlar. O İsveçli çocuk diyor ki hacdan mı geri geldin diyor. Hacdan geri geldin mi diyor yani. Onlar hacı görevi olarak birilerini kurban olarak birilerini bulup getiriyormuş. Her zaman birileri. Grupta yavaştan aslında buradaki durumun karanlık bir hale almaya başlayacağını görüyor. Yani bunları sürekli kendi yetiştirdikleri halüsinatif işte mantarlar olsun, bitkiler olsun vermeye başlıyorlar. Bunlar bir hayali bir evrende yaşıyormuşçasına bir hissiyata giriyorlar. Orada da çekimler zaten seni o kafaya sokuyor, o atmosfere sokuyor bir yandan. Kız çok farklı deneyimler yaşıyor. Öyle bir gerilim, yani ne tam gerilim ne tam korku. Ama bir yandan da psikolojik öğeler de mevcut. Bilinçaltlarındaki durumları ortaya çıkarıyorlar. Tam bir şey, aydınlık havadaki korku treni gibi düşün. Muazzam bir yapım. Senaryosu çok güzel. Orijinal bir senaryo. Oyunculuklar çok tanıdık yüzler olmamalarına rağmen CV'lerinde çok böyle daha kendilerini kanıtlamaya yönelik filmler, yapımlar olmasına rağmen oyunculuklar harika. Onun üzerine senaryo çok iyi, yönetmen çekim kalitesi muazzam ve filmin asıl önemli noktası müzikleri çok çok iyi. Haxan Clock diye bir...
Bağımsız bir film miydi bu?
Bağımsız bir film değil ama yönetmene Hollywood'dan çok bağımsız diyebiliriz yani aslında. Uzun lafın kısası, muhteşem bir deneyim elde etmek istiyorsanız bu filmi izleyin. Hatta şu anda hala da gösterimde. İyi bir ses sistemi olan bir sinemada siz... muhteşem bir deneyim yaşayabilirsiniz 2 saat boyunca. Ne tam gerilim ne tam korku ama bir yandan da psikolojik öğeleri de katıyor işin içerisine. Muhteşem bir seyirlik var. Senenin en iyi yapımı diyebilirim hatta ben buna.
Ben de izleyeceğim. Ben izleyemedim. Ama şüphem yok.
Ari Aster'in ikinci filmi. O ilk filmi neydi? Heredity'ydi. Orada da çok korku filmlerinin klişelerini kullanarak ama klişeleri bir yandan da yıkıyor ve çok güzel işliyor. Daha tanıdık oyuncular var, Toni Collette gibi olsun. İlk filmi çok sükse yapmıştı. Bununla beraber ilk filmi geçebilecek mi acaba şey? Benim gözümde geçti. Yani çok kaliteli bir yönetmen geliyor. Çok daha böyle Hollywood'un o klişeleşmiş parametrelerini kullanmadan muazzam yapımlar elde etti ilk filmde. Sırtını döndü tamamen. Çok çok başarılı bir yapım. Tavsiye olunur. Vizyondayken mutlaka gidin. Verdiğiniz paraya değecektir. Son yapıma geçelim. Parasite. Cannes Film Festivali'nde bu sene Pandora aldı. En iyi film. Bong Joon-ho'nun filmi. Snowpiercer ile tanınıyor. Memories of Murder filmiyle tanınıyor. Güney Koreli yönetmen. Kısacası şu, sınıf atlamak isteyen, kendini kanıtlamak isteyen ve hayatlarını kurtarmak isteyen bir fakir aile zengin bir ailenin yanına yerleşiyor çalışan olarak. O süreçte de yaşananları bize hem biraz daha böyle hafif gerilim tozuyla hem bir yandan da mizahsen öğeleri katarak bir drama beraber sunuyor. Ama özellikle ve özellikle Bong Joon-ho'nun şeyi çok farklı hikayeleri tek bir potada eritip farklı farklı türlerden etkilenerek, sentezleyerek bunu sunması. Memories of Murder'da da böyleydi. Çok ciddi bir seri katil vakasını hem bir yandan polis gözüyle, o dönemin siyasi politik konjonktürünün gözüyle, hem bir yandan mizahi öğelerle beraber, hem bir yandan da daha bir kırsal kasaba hayatının gözünden anlatarak şey yapıyordu. Çok farklı farklı parametreler, segmentler devreye girerek. Bu filmde de öyle. Hani bir yandan çok eğleniyorsun, keyifli bir yapım diyorsun. Ha bak güzel bir şey, espri falan yakaladım. Ama bir yandan seni hafiften tırstırıyor. Bir yandan dramasını da çok güzel kıvamını da sana veriyor. Çünkü iki ailenin farklı bir yapısı var. Birisi çok zengin, birisi çok fakir. Birisi sınıf atlama derdinde, kendini kurtarma derdinde tam bir parazit gibi yaşıyor. Ama bir yandan da o zengin ailenin perspektifinden de bazı şeylere bakıyorsun, görüyorsun. Günümüz insanının o kendini hayatta kurtarma, varoluş çabası, tutunma çabasını çok güzel yansıtıyor.
Sen hayırdır Avrupa böyle değişik filmlerinden böyle Asyalı bir yapım?
Ya, nasıl çok bir şey yapıldı. Çok izlemek istediğim bir filmdi aslında. Bong Joon-ho'yu dediğim gibi Memories of Murder filmi vardı. 2002 yapımı. Çok çok başarılı. Tavsiye ederim sana. O çok etkilemişti beni. Sonra Chris Evans'ın oynadığı, Captain America'nın oynadığı Snowpiercer filmi vardı. Biraz
o daha muhteşem bir şey. Ve onun bir tane daha sı çıkıyor galiba. Böyle daha böyle farklı bir konu.
Bong Joon-ho o yüzden beni çok etkilemişti. Yani o benim Uzak Doğu sinemasına olan biraz daha böyle bir şeyim vardır. Özellikle Güney Kore sinemasına olan bir sempatim vardır. Old Boy'larda gelen süreçle beraber. Ben ama şeyde işte Bong Joon-ho'nun anlatım gücünü çok seviyorum. Orada bu filmi bekliyordum. Parasite de çok güzeldi yani. O bu senenin hakikaten başarılı yapımlarından bir tanesi.
Asyalılar da genetik mi acaba böyle? Çok iyi hikaye anlatıcıları.
Kesinlikle. Kim Ki-duk'tan bile bir var olan bir şey var.
Elemanlar kağıda falan da yazıyordu ya, bir de böyle ilk başta onlar da çıktı falan. Bir de
hayal güçleri çok yüksek yani. Hanedanlıklar
falan.
Tabii tabii. Ya şöyle söyleyeyim aslında. Özellikle o imparatorluk, krallık süreçlerinden itibaren bir anda endüstri toplumlarına geçişle beraber onlar çok farklılaştı.
Aynen.
Çok daha böyle hayal kafaları farklı çalışmaya başlayınca bir anda o geçişle beraber hayal güçleri de yükseldi.
Aynen. Çinlilere yok ben yükseldi mi bilmiyorum da değiştiler. Evrim geçti de.
Mesela şöyle söyleyeyim, işte Uzak Doğu'nun B sınıfı bilim kurgu filmleri olur, böyle biraz daha cyberpunk, steampunk filmleri olur.
Aynen.
Orada çok manyakça, sıra dışı.
Kesinlikle.
O bilim kurgu segmentlerini, öğelerini çok güzel görüyorsun. Ya, o yüzden onların da çok saygı duyuyorum bir yandan. Tabii kendi içerisinde farklılaşabilir, eleştiri getirebilirsin, toplumlar üzerine sevmiyor olabilirsin ama burada hakkını vermek lazım. Özellikle sanatsal bakış açılarında o değişimi, hayal gücü ve olağan dışı parametreleri kullanmaları çok güzel.
Ya zaten şey, mesela Love, Death and Robots var ya.
Evet.
Orada Good Hunting bölümü, 8. bölüm. Böyle yani sci-fi, horror, fantasy, komedi karışımı, kısa bir tane bölüm. Her bölüm zaten kısa Love, Death and Robots'ta. Yani orada kültürlerini çok iyi anlattıklarını düşünüyorum ve hikaye anlatmada da ne kadar temellerinin olduğunu düşünüyorum. Bir ara Hong Kong İngiltere tarafından şey olmuştu ya, böyle alınmıştı hani, böyle orası işleniyordu. İşte oradan böyle sanayi devrimine geçiş, böyle kültür şoku, kültür farklılığı falan filan, elemanlar çok değişti bir kere tak diye böyle.
Tabii, tabii.
Adamlar full böyle işte bizim Asya'yı bildiğimiz gibi kendi kuralcılıklarında, kendi sınırlarındayken bir anda şey oldular böyle. Bir sürü şeye açığa, bir sürü şeye şey oldu, çarpıttırıldılar böyle. Ve bir sürü eser çıkarttılar, değiştiler bir kere. Yani.
Çok büyük değişimler oldular. Özellikle mesela işte dönemden o askeri darbe, böyle biraz daha junta yönetimleri de devreye girdi hepsinde. Ama şeyde bakış açıları var. Çok böyle o... İşte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki değişimle beraber hepsinin çabuk böyle sistemlerini entegre edip hayatlarına, özellikle hem politik hem ekonomik değişimleri de beraber topluma da çabucak yansıdı bu.
Aynen.
Şimdiki hani 50-60 yıllık süreçlerde baktığımız zaman insanlarında da çok farklı değişimler var. Yani şu anda mesela anime izliyorsun, çok seversin mesela anime. Evet. Ben de arada takip ediyorum. Hı-hı. Orada bile anlatırken hani çok fantastik bilim kurgu öğelerin dışında günlük hayatı anlatan animelerde bile fark ediyorsun ya da filmlerinde bile fark ediyorsun. O insanların değişimlerini bakış açılarının eskiye göre ki farklılaşan yapıların, geleneksel yapının kırılmasıyla ve yenileşen halleri.
Ben Çin'e gideceğim bir yıl sonra inşallah. Çok güzel bir tecrübe olacağına inanıyorum. Bir tane arkadaş edindim oradan. Çok iyi.
Umarım başına bir şey gelmez. Çin gizli istihbarat servisi seni
yok ya.
Ajan olarak yakalamasın.
Yok oğlum ya. Benden ajan olmaz Allah aşkına. beni almazlar böyle. Direkt bu çocuk değil derler. Ve bir anime önerisi de yapıp hemen yavaştan toplayalım.
Evet.
Angel Beats arkadaşlar, çerez bir anime önerim size ve aynı zamanda duygusal, böyle birazcık drama, birazcık böyle farklı konuların, ölümden sonraki hayatın konu alındığı bir anime. Ve şu 2019 yazının çok güzel animeleri olduğunu düşünüyorum. Diğer bölümlerimizde de o animelere giriş yapacağım. Böyle çok kısa bir sürede. En azından böyle Enel no Shobotai gibi, ondan sonra bir tane böyle transform falan, canavarlara dönüşülen anime var. Oradaki transform olayları, çizimleri falan çok güzel, çok kaliteli. Onlara da girmeyi, Doctor Stone gibi animelere de girmeyi düşünüyorum.
İzleyelim hatta, karşılıklı konuşuruz detayları. Hatta olur. Bir konsept yapalım, anime konseptli bir bölüm yapalım.
Olur.
Direkt orada böyle, hatta hem sevdiğimiz animeleri konuşuruz.
Aynen.
En favorilerimizi, bir yandan da ilgimizi çeken izlediklerimizi o dönem içerisinde.
Ya bir ben konsept o konuda yapalım. Biraz şeyim. Mesela ben böyle 300-400 tane anime bildiğim için, izlediğim için şeyim yani. Böyle.
Sen şimdiden çalışmaya başla o zaman yani. Analiz kanka, et yani.
Aynen, benim o konuda ama onu yapmam.
Anime liste girip kendine orada liste oluştur. Oradakilere bak. Benim doğru. Çok çünkü şeydi benim hep yani böyle bir eğlenceli böyle çıtır çerez kıvamında bir tane böyle ağır bayağı böyle ben, ne bileyim Technolize ya da Ergo Proxy gibi.
Ben böyle onlar benim çocuklarım gibi böyle Ergo Proxy'ye yeniden başladım bu arada. Böyle geçen günlerde gece 3'te 4'te bir daha başladım. Aynen fena gidiyor. Şey her eser yani her türde en az bir 50-70 tane falan animesini izlediğim için her türün benim için çok zor oluyor. Çünkü çizim farkları var, hikaye farkları var, karakter farkları var. Böyle ben öyle hani en iyisi şu falan gibi bir şey diyemiyorum ne yazık ki, biraz sıkıntı oluyor benim için yani.
Biz onları toparlayalım, bir sonraki bölümde anime konsepti yapalım.
Aynen, aynen.
Bugün ekran delisinde gündemimizde olan dizi ve filmleri konuştuk Yahya'yla beraber. Biz keyif aldık. Dinlemekle
kalmayın kardeşim, yorum yapın ya.
Sorularınızı yapın,
soru soru.
SK Podcast Instagram hesabımızdan bize ulaştırabilirsiniz.
Evet.
Bir yandan da takip etmeyi unutmayın.
Teşekkür ederiz.
Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
Sevdicekle kalın. Sevgiyle kalın.